Ayrım 3.
Bu tuhaf davranışın nedeni erkek kedinin penisi daha yakından incelendiğinde anlaşılabilir. Erkek kedinin penisinin ucunda dişinin vajinasına dayanılmaz olmasa bile epey acı veren birçok dikenimsi çıkıntı vardır. Ancak bu olay bir hile değil, tam tersine önemli bir biyolojik olaydır. Vajinanın darbelenmesiyle birbiri ardına gelişen sinirsel, hormonal bir tepkime meydana gelir ki sonradan yani çiftleşmeden yaklaşık 24 saat sonra yumurtanın hareket etmesi sağlanarak döllenme gerçekleşir. Dişi sonradan girdiği kızışıklık sırasında yerde kendi etrafında dönerek yakınında kendisiyle birleşmek için bekleyen erkeğine karşı saldırgan hareketler yapar. Bizim topal John Wayne taklitçisinin cömertlik göstererek değindiği diğer 3 ceset konusunda da daha fazla ayrıntı öğrenmeden belli sonuçlara varmak için henüz çok erkendi. Bir gün sonra Gustav da kokuşmaya başlamış olan cesedi buldu. Çocukça acıma duygularını dışa vurduktan sonra onu bulduğu yere gömdü. Hiç durmadan birilerini öbür tarafa yolcu eden Jack the Ripper ya da deyim yerindeyse cellat Raymond Chandler pisliği beni neden bu kadar ilgilendiriyordu ki? Zaten yeterince sorunum yok muydu? Yan odada hayat arkadaşım 219 mark vererek aldığı zemin kaplama kitabını bir türlü anlayamadığı için hala ağlarken ben de bu pislik evde geçirdiğim depresyonla boğuşuyordum. Ancak hayatta her şeyin zamanla yoluna girdiği gibi benim sorunlarım da çözümlenmeye başlamıştı. Gerçi çok sinir yıpratıcı bir biçimde gerçekleştiriyordu bu düzelme ama yine de işler yoluna giriyordu zamanla. Zavallı Gustav'ın sorunları çözmede her zaman olduğu gibi yol gösteren yine Archie oldu. Archibald Philip Purper hem kendisinin ve hem de başkalarının da söylediği gibi iyimser biriydi. Gerçi bu dünya iyisi adama biraz kötümserlik de gerekliydi ama Archie ne üzgün birisi olabilir ne de böyle olmayı isteyebilecek türde birisi. O nereye giderse gitsin, nerede bulunursa bulunsun, farklı eğilimler, dünya görüşü ve yaşam sevinci gibi konularda neşe ve heyecanla hep bir arayış içindedir. Hiç kimse bu yaman adamın nereden para kazandığını, ne işler çevirdiğini ve nasıl tripler içinde bulunduğunu bilmez. Ancak herkes onu tanır ve isteyen ona her an ulaşabilir. Herhalde Archie'nin o muhteşem yaşamında yaşamadığı, olmak isteyip de olamadığı ya da yapamayacağı hiçbir şey ama gerçekten de hiçbir şey yoktur. İnsan şöyle aradan uzun yıllar geçtikten sonra tozlu Woodstock uzun çalarlarını ortaya çıkartıp da o eski güzel zamanları anımsayacak olsa şu bizim koca Archie yine pat diye söze karışarak cüzdanından çıkardığı sararmış festival biletini gururla herkese gösterir. Onun yaptıklarına inanmayanlar genç Archie'yi ünlü bir filmin bir sahnesinde içilen esrarı elden ele verirken bile görebilirler. Bildiğim kadarıyla Archie de Mick Jagger tarafından verilmiş Sympathy for the Devil'ın oynadığı sezonda onun da olduğunu ve şu seslerin çıkarıldığı koroda çalıştığını gösteren noterden onaylı bir belge bile var. Doğarken attığı ilk çığlığıyla mı katılmıştı acaba şu koro çalışmalarına? Archie için basit ve eski bir palavra işte. Hatta Archie'ye bakılırsa o şu meşhur ilk çığlığını ezeliyette bile başarıyla atmış. Reenkarnasyon macerası sırasında önceki yaşamında Valentino'nun ibneliğini yaptığını, bugün milyonlarca baskı yaptığı bilinen Bakva'nın metinlerini yazabilmek için tam zamanında Puna'ya varabildiğini anımsayabilen birisidir. O aynı zamanda kendi ekmeğini kendisi yapan ilk alternatif köylülerden biri olduğu gibi gebelikten doğal yollarla korunabilmek için kız arkadaşının ateşini bizzat ölçenlerdenmiş. Bizler punk sözcüğünü daha yeni yeni öğrenmeye çalışırken Archie bizi hem yerli Iroquois tıraşıyla hem de sayısız kutu bira içtikten sonra düzgün cümleler kurmaya çalışmasıyla da şaşırtmıştı. Birisi sörf yapmanın in olduğundan mı söz etti? Tamam. Archie kesinlikle Beach Boylar üzerine imzalarını attıkları bir sörf tahtasının üzerinde Malibu açıklarında dalgalarla yarışıyordur. Girit adasındaki hippie yaşamından Manhattan'daki yapilerin stresine, koko yaprağı çiğnemekten Calvin Klein jeanleri giymeye kadar birçok şeyi gerçekleştirmiştir Archie. Belki de onun tek yapmadığı şey 1969'da NASA'nın astronotlarıyla birlikte Ay'a inmektir, açık söyleyeyim. Archie'nin bunu yapmamış olması beni hayal kırıklığına uğrattı doğrusu. Buradaki asıl sorun Archie'nin yapmadığı bir şey olup olmadığından çok onun gerçekte var olup olmadığıdır. Çünkü onun yapmış olduğu gibi görünen şeyler yalnızca görünüşte vardır. Archie bütün varlığını olasılıkla güncel bir derginin redaktörünün düş gücüne borçlu olduğundan insan ister istemez sanki daha arkasını dönerken onun havada yok olacağı kuşkusuna kapılıyor. Sonuçta Archibald kişiliğindeki bu derin boşluğu durdurarak tanımayan buluşlarla unutmaya çalışan birisidir işte. Yoksa boşu boşuna Gustav'ın en iyi arkadaşı değildir o. Boş yere Gustav'a her zaman olduğu gibi elinden gelen yardımı yapmaya çalışmaz. Söküm işlerinin 4. günü Gustav Archie'ye telefon etti ve durumu ona ayrıntısıyla anlattı. 5 dakika sonra Archie, Gustav'ın yuva olarak tanımladığı bu viranedeydi ve hemen mükemmel bir savaş planı yapıverdi. Aslında bir bukalemun bu adam. Bu kez kendini Miami Vice dizisindeki Sonny Crockett'e benzetmiş ve durmadan modaya uygun güneş gözlüğünün plastik askısıyla oynuyordu. Tam kendisinden beklenildiği gibi. Yalnızca yerleri parke kaplamak konusunda usta biri değil, aynı zamanda tadilat alanında da bir yetenekti o. Sonunda ortaya saçma sapan, ultramodern bir keşmekeş çıkma tehlikesi olmasına rağmen Gustav asıl işi Archie'nin yapmasına, kendisi de yalnızca ayak işlerini yapmaya razı oldu. Aslında başka seçeneği de yoktu. Hemen ertesi gün işe başlayarak bizim villa alaca bulacanın tadilatına giriştiler. O andan itibaren tüyler ürperten ve sanki ardı arkası hiç gelmeyecek çekiç ve delme sesleri, patırtı, kütürtü, kırılma ve patlamalar bütün çevremi sarmış, geçirdiğim depresyon azalacağı yerde iyice artmıştı. Gustav'ın şu eski müzik dolabını zamanımın çoğunu içinde geçirerek uyukladığım yatak odasına koymasına ve benim en sevdiğim parça Mahler'in Diriliş Senfonisini çalmasına rağmen şu hüzünlü halimden bir türlü kurtulamıyordum. Değişiklik olsun diye dışarıdaki terasa yalnızca bir kez çıktım. Bahçe duvarının üzerinde ortalığı kolaça neden oldukça yaşlı, tapon bir modelim, baygın gözlerle şu yüksek ağacın dallarında cıvıldaşan kuşlara bakıyordu. Onların hiçbirini yakalayacak durumda değildi aslında. Gerçekten de bütün tüyleri ağarmış, yaşamlarının sonuna yaklaştıklarını anlayan bütün yaşlıların yüzüne çöken o nefret dolu ifade onun da yüzünü kaplamıştı. Bu yüz ifadesi büsbütün kıskançlıkla kaplıydı. Öyle ki bir zamanlar hepimizde var olan fakat bir daha asla yaşanamayacak gençliğe ve gençlere duyulan kıskançlıktı bu. Acaba ben de günün birinde böyle mi olacağım diye kendi kendime sordum. Aslında böyle bir durum benim depresif durumumla bütünüyle örtüşüyordu. Koku alma duyusunun zayıflaması, gözlerin iyi görememesi, kulakların zor işitmesi ve güçlü aşk serüvenlerinin çok zayıf anımsanması nasıl bir şeydi acaba? Hayat ne kadar hüzünlü. Doğduktan sonra birkaç kokteyl partisini yaşıyorsunuz ve işte son nefesinizi vermek üzeresiniz. Ancak bahçe duvarı üzerindeki şu opal taşı parçası gibi olan türdeşim bana iyi bir ders verdi galiba. Onun yaşlı gözleri benim naçiz varlığımı görür görmez moruk öyle bir cazgırlaştı ki biri kuyruğuna basmış gibi oluverdi. Sanki bütün benliği birden bu tür bir tanrısal güçle doluvermişti. Tıpkı nefret ve düşmanlık elektriğine tutulmuş gibi gerginleşivermişti. "Burası benim çöplüğüm," diye söze başladı moruk. "Duydun mu? Hey hödük, benim çöplüğüm, benim çöplüğüm, benim çöplüğüm," diye tekrarlarken ayarı bozulmuş konuşan bebekleri andırıyordu. Ardından gizemli bir biçimde tüyleri kabardı ve bana doğru koşmaya başladı. Onunla karşılaşmaya fırsat bırakmadan zıplayarak terastan pencereye çıktım. O da terasın ortasında durarak zaferin tadını çıkartmaya başladı. Terasta tur atıp dururken hala papağan gibi "Benim çöplüğüm, benim çöplüğüm" diye söylenip duruyordu. Anladığım tek bir şey vardı. O da bu lanet yerden bıkmış, usanmış olmamdı. Yakında içinde kurtların cirit atacağı yerine "sok şu çöplüğünü" diye karşılık verdikten sonra tuvaletten geçerek evin içine geri döndüm. Aslında şu moruğu pataklamak benim için epey keyifli olabilirdi. Ama bu ne işe yarardı ki? Sonuçta elime ne geçerdi ki sanki? Bu dünya zaten gelip geçici, bunu unutup kendi çöplüğünün derdine düşmek gibi bir anlamsızlığa kapılanlar mahzun birer palyaçodur aslında. Bu düşmanlık ve nefret dolu yerde Mozele'yi andıran yatak odasına giderek Mahler'in acıları dindiren o tanrısal melodilerini dinlemeye devam etmekten ve de düş kurmaktan başka ne yapabilirdim ki? Oldukça tuhaf ve ürkütücü bir düş gördüm. Düşümde Gustav ve Archie'nin hayret verici biçimde onarımını bitirdikleri yeni evimizin içinde keyifli keyifli dolaşıyordum. Evin bütün duvarları cenaze levazımatçılarının duvarları gibi kapkara ipek perdelerle kaplanmıştı. Bunların üzerine de içerisini aydınlatmaktan çok karartan solgun ışıklı aplikler takılmıştı. Bilmem hangi dönem Fransız krallarından birine aitmiş gibi duran mobilyalarda ya siyaha boyanmış ya da koyu tonlardan seçilmişti. Yatağın ve kanepenin üzerine de siyah ipekten örtüler örtülmüştü. Vazolar, kül tabakları, seramik süs eşyalar, resim çerçevesi gibi bir yeri oturulur kılan aksesuarlar da ölümün rengini taşıyorlardı. Kısacası kömür karası mermer döşemeler dahil her şey öyle ya da böyle görkemli bir aile kabristanını andırıyordu. Düşümde holde durmuş kapının aralığından söylemek gerekmez ama Black Magic biçimi verilmiş oturma odasına bakıyordum. Gustav'la Archie smokinlerini giymiş dev bir siyah mermer masada tören yemeklerini yiyorlardı. Etraflarındaki sayısız dev şamdanların üzerindeki binlerce mumun ışığı onların yüzlerinde hayaletimsi bir etki yaratıyordu. İkisi de sesleri sonsuza kadar yankılanan değerli gümüş çatal bıçaklarla tabaklarındaki siyah, üzeri kürkle kaplı toparlak bir kütle üzerinde çalışıyordu. Bu tanımlanamaz kütleden küçük, sümüksü parçalar kesiyor, bunları kibarca ağızlarına götürüyorlardı. Beni fark ettiklerinde biraz duraksadılar, sonra dönerek boş bakışlarla bana bakmaya başladılar. Tam o sırada kapı ardına kadar açıldı ve içeriye doğru kuvvetli bir rüzgar esmeye başladı. O an uzaktan gelen ağlamakla ulumak karışım bir ses duymaya başladım. Ağır adımlarla kapının eşiğine giderek bu ulumanın nereden geldiğini anlamaya çalıştım. Hiç kuşku yoktu. Ses yukarıdan geliyordu. Yürek parçalayan bu uluma nedeniyle korkudan her yanımı ter basmış olsa bile bu sese doğru gitmekten kendimi alıkoymak istemiyordum. Biraz tuhaf bir meraktan, biraz da yok edici bir cesaretten kaynaklanan açıklanamayacak bir dürtü nedeniyle karanlık hole çıktım ve yavaşça çürümüş tahta basamakları tırmanmaya başladım. Kalbim korkudan yerinden fırlayacakmış gibi atıyordu. Merdivenler tam ortada 180 derecelik bir açıyla sağa doğru kıvrıldığında neredeyse geri dönüyordum. Oldukça tuhaf olan bir şey vardı. Yukarıya çıktıkça kasvetli olan bu merdivenler aydınlanıyordu. Sonunda birinci kata çıkmıştım ve yarı açık bir kapının önünde duruyordum. Bu kapıdan dışarıya merdivenlere doğru parlak bir ışık demeti süzülüyor ve her yeri gün ışığı gibi aydınlatıyordu. Şu tuhaf uluma sesi de giderek yükselip yoğunlaşıyordu. Buraya kadar geldikten sonra kararım artık şu beyaz cehennemin içine girmekti. Başka bir seçeneğim yoktu sanki. Bütün cesaretimi toplayarak içeriye girdim. Aşağının tersine burası yalnızca tek ve büyük bir salondan oluşuyordu. Yo, hayır, burası bir salon değildi. Burası sade, basit ve parlak bir beyazlıktan oluşan bir hiçti. Sınırları, boyutları ve hiçbir gerçekliği yokmuş gibi görünen başka bir beyaz dünyadaydım artık. Ara sıra uzaklarda, tıpkı beyaz bir uzaydaki gizemli yıldızlar gibi nokta şeklinde ışıklar parıldıyordu. Karmaşık donanımlı teknik aygıtlara benzeyen hayali cisimler tıpkı hareketli kabartmalar gibi saniyeden daha küçük bir zaman diliminde görünerek kayboluyorlardı. Bütün bu beyazlık içinde o keskin, ilikleri donduran uluma sesi çınlayınca birden yürek parçalayan bu ulumanın benim ait olduğum türden birinin yalvarması olduğunu fark ettim. Birdenbire bu tuhaf manzaranın ortasında sanki hiçlikten gelen uzun, beyaz paltolu bir adam beliriverdi. Beni bu denli korkutan onun aniden ortaya çıkması olmamıştı. Adam başını benim olduğum yöne çevirdiğinde onun yüzünün olmadığını gördüm. Adamın elinde ip ya da kolyeye benzeyen ve çevresine yıldızlardan daha görkemli parıltılar yayan bir şey vardı. Kendi gördüğüm düşün büyüsüne kapılmışçasına elindeki parlak şeyi bir sarkaç gibi iki yana sallayan, yüzü olmayan adama yavaşça yaklaştım. Adam benim hiç düşünmeden saf bir meleğe ait olduğuna inanabileceğim yumuşak bir sesle konuşmaya başladı. Kelimenin tam anlamıyla büyüleyici olan bu erkek sesi ipek kadar yumuşak, akordu tamamlanmış bir harp kadar rahatlatıcıydı. Ruhumun derinlikleri beni bu gerçek dışı sese karşı uyarmasına karşın büyük bir gönüllülükle benden istenenleri emredilmişçesine yapıyordum. "Buraya gel ufaklık. Gel de senin için ne kadar hoş şeylerimin olduğunu gör bak," diyordu yüzü olmayan adam baştan çıkarırcasına. Onun önünde durarak hipnoz olmuşçasına yukarıya, ona doğru baktım. Adamın elindeki üzerinde binlerce ışıldayan elmas bulunan gümüş kolye pırıl pırıl parlıyordu. Bu kadar güzel ve değerli bir şeyi daha önce hiç görmemiştim. Aslında kolyelerden nefret ederim ve kolye takmaya da kesinlikle karşı koyarım. Ancak bu kolye sanki ilahi bir emir gibiydi. Elmasların parlaklığından artık gözlerim ağarmaya başlamıştı. Yüzü olmayan adam yavaşça bana doğru eğildi ve kolyeyi burnuma dayadı. "Bak bakalım bunu nasıl buluyorsun?" diyerek sözlerine devam etti. "Gerçekten güzel bir parça değil mi? Bunu takmaktan hoşlanır mısın acaba? Bak bunu sana hediye ediyorum." "Ediyorum işte." Henüz ben tek bir kelime bile etme fırsatı bulamadan göz açıp kapayıncaya kadar adam bu değerli parçayı boynuma geçirdi ve kilidini kilitledi. Başıma gelenleri anlamaya çalışırken dünya çoktan kararmaya başlamıştı bile. Şu beyazlık önce grileşmeye, sonra da yavaş yavaş kararmaya başladı. Ancak şimdi kolyenin ucunun yüzü olmayan adamın elindeki paslı bir zincire bağlı olduğunu ayırt edebilmiştim. Umutsuzluk veren karanlık çevremizi giderek sarıp saran bütün o parlak yıldızcıklar ölüp giderken adam zincire sımsıkı sarılıyordu. Artık bir tasmaya dönüşmüş olan kolye boynumu daha fazla sıkmaya ve nefes borularımı kapatmaya başlamıştı. Bu arada karşı koyuyor, bağırıyor ve yüzü olmayan adamdan kaçmaya çalışıyordum. Ancak bütün bunlar içinde bulunduğum durumu daha da güçleştiriyordu. Çünkü boynumdaki ilmik hareket ettikçe daha da sıkılaşıyordu. Birkaç saniye sonra hiç nefes alamamaya ve panik nedeniyle vahşice havaya sıçramaya başladım. Yüzü olmayan adam elindeki zinciri biraz daha gererek sonunda beni havaya kaldırdı. İşte tam o sırada gırtlağımda müthiş bir acı duydum ve ayaklarım birden yerden kesiliverdi. Yakında öleceğimin bilincinde hırıldayarak aslında adamın yüzünün olması gereken o tanrısız karanlık boşluğa baktım. Birden boşlukta iki fosforlu sarı göz beliriverdi. Bunlar tıpkı benimkiler gibi gözlerdi ve onlar da ağlıyorlardı. Bu gözlerden yuvarlanan inci büyüklüğündeki gözyaşları tıpkı sıcak havayla çalışan balonların yere indiği gibi yavaşça yere düşüyorlardı. Artık o uluma ve ağlama seslerinin nereden geldiğini biliyordum. Ancak şu an bu o kadar önemli miydi ki? Boynumdaki ilmek nefes borularımı tamamen kapatmış ve ciğerlerimdeki oksijen de bütünüyle tükenmişti. Çevremdeki her şey ağır çekimde oynatılan, infilak eden bir mozaik gibi çözülmeye başladı. Gördüğüm düşün esrarını çözemeden ölüyordum işte. Sarsılarak yeniden canlıların dünyasına döndüğümde bağırmak istiyordum. Ancak boğazım o kadar kurumuştu ki bu da boğulmayla ilgili bir düş görmemi açıklıyordu. Sanki bir maratona katılmış gibi kalbim yerinden çıkacakmışçasına çarpıyordu. Bedenimde hurda presine girmişçesine kas katı kesilmişti. O ağlayan gözler bütün canlılığıyla hala gözümün önündeydi. Bunlar işkence görmüş, aşağılanmış ve yaralanmış gözlerdi. Aynı zamanda bunların bir katilin gözleri olduğunu da biliyordum. Peki ama neden ağlıyorlardı? Kuşkulu bakışlarla yatak odasına çepeçevre göz atarak Gustav'la Archie'nin buraya şu tuhaf mezarlık dizaynını gerçekten vermedikleri konusunda emin olmak istedim. Aslında bu durum oldukça gülünçtü. Ancak yine de gördüğüm kabusun beni ne kadar derinden etkilediğini gösteriyordu. Sonra içimde duyduğum korku yavaş yavaş geçti. Ortalıkta değişen hiçbir şey yoktu. Yatak odası hala şizofren bir çevre sanatçısının ödül almış iğrenç bir yapıtını andırıyordu. Bu arada kan dolaşımım yeterince hızlanmasına rağmen ben yine de şu sıkıcı ama kaçınılmaz kas hareketlerimi yaptım, gerinerek kabardım, alışkın olduğum biçimde sırtımı kamburlaştırdım, ön ve arka bacaklarımla iyice gerinip uzandım. Kediler itinalı ve yoğun bakım gerektiren adele zengini hayvanlardır. İri bir insanın yaklaşık 650 adelesi varken her kedide 500'ün üzerinde adele bulunur. Bunların büyük bölümü güçlü arka ayakları hareket ettirmek için kullanılır. Avlanırken oldukça önem kazanan kedinin ön ayakları ise ensesi de çok güçlüdür. İstençle çalışan adelelerin dışında beynin emirlerini yerine getiren iç organların yönetiminden sorumlu istenç dışı çalışan bir sürü adele vardır. Kediler uykudan ve uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra adelelerinin zarar görmemesi için iyice gerinirler. Açık olan balkon kapısının aralığından iğrenç bir kafanın içeriye doğru uzandığı sırada ben de tam temizlik programımı uygulamaya geçmek üzereydim. Şu yaratığın biçimsiz suratı onun heyecanlı ruhsal yaşamını yansıtabilmek için hiç de uygun değildi. Ancak bu kez onun o yüzsüz fizyonomisinde derin endişelerin olduğu görülüyordu. Gerçi bu yaratık akla gelebilecek her türlü şeyi deneyip hiçbir şey çaktırmamaya çalışarak sanki yalnızca eskiden işemeye geldiği bu yerde rutin bir tur atıyormuş gibi yapıyordu. Ama sağlam kalan ve şimdilik de sık sık seyren gözüyle sarkmış kulakları onun duyduğu endişe ve korkuyu ele veriyordu. Bu durumdayken bile oyun oynamak gibi sıradan şeyler yaparak bana tek bir kez gözünün ucuyla bile bakmıyordu. "Yine birisi mi yolcu oldu?" diye sordum açık açık. Şaşırmanın da ötesi bir etkilenmenin ardından stoacı bir duruş sergileyerek Humphrey Bogart tavrını takındı. Bir süre sonra da "Biri daha yolcu oldu" diye itirafta bulundu. Arka sağ ayağımı yay gibi hızlıca havaya kaldırarak boynumu kaşımaya başladım.